Ayrım 38, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 346. Cihatçılarla ilk temas. Dünyanın jeopolitik satranç tahtasının en önemli oyunlarından biri Zbigniew Kazimierz Brzezinski. Aslen Ukraynalı, 1928 Polonya doğumlu, ABD'li siyaset bilimcidir. Dünyanın en önemli stratejistleri arasında ismi sayılan Brzezinski, Sovyetler Birliği uzmanı, Sovyetologdu. 1977-1981 yılları arasında ABD Başkanı Jimmy Carter'ın ulusal güvenlik danışmanıydı. Obama Brzezinski'yi dünyanın en seçkin 10 düşünüründen biri olarak tanımladı. Brzezinski'yi anımsatmamın nedeni var. Erdoğan'ın El Cezire'nin Arapça kanalına verdiği özel röportajda "Rusya'nın Suriye'ye bir sınırı yok, Suriye ile niye bu kadar ilgileniyor?" şeklindeki değerlendirmesi alay konusu oldu. Sanki ABD'nin sınırı var. Küresel jeopolitik denklemi neden bir türlü kuramadığımız, yutturulan kahramanlık hapları nedeniyle dış politikada, jeostratejide neden çuvalladığımız Erdoğan'ın bu cümlesinden belli oluyor. Erdoğan Türkiye için şanssızlık değil, ülkeyi uçuruma sürükleyen büyük tehlikedir. Bu nedenle yazıya Brzezinski ile girdim. Jeopolitiğin ne olduğunu günümüzdeki benzerliği nedeniyle bir örnek olay üzerinden anlatmak istiyorum. Fransız dergisi Le Nouvel Observateur'ün Brzezinski ile yaptığı uzun söyleşisini özetliyorum. Soru: CIA'nın eski yöneticisi Robert Gates anılarında ABD gizli servisinin Afganistan'daki mücahitleri Sovyet işgalinden 6 ay önce desteklemeye başladığını yazıyor. Bu sırada siz ulusal güvenlik danışmanıydınız. Sizin bu olayda bir rol oynadınız, doğru mu? Brzezinski: evet, resmi tarih yazılımına göre CIA'nın mücahitlere yardımı Sovyet ordusunun 24 Aralık 1979 tarihinde Afganistan'a müdahalesiyle başladı. Ama bugüne kadar gizli tutulan gerçek bundan tamamen farklı. Gerçekte Başkan Carter, Kabil'deki Sovyet yanlısı yönetime karşı savaşanların desteklenmesi yönündeki ilk direktifini 3 Temmuz 1979 tarihinde vermişti. Ve ben aynı gün Başkan Carter'a yazdığım notta bu yardımın Sovyetler Birliği'nin işgal etmesine neden olacağını açıklamıştım. Soru: Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmesini istediniz ve bu nedenle Sovyetler Birliği'ni provoke ettiniz. Brzezinski: tabii ki işgal olasılığını yükseltmiş olduk. Soru: Sovyetler Birliği ABD'nin gizli operasyonlarına karşı Afganistan'a müdahale ettiğini açıkladığında kimse buna inanmamıştı. Demek doğruymuş. Peki hiç pişmanlık duyuyor musunuz? Brzezinski: pişmanlık duymak mı? Bu gizli operasyon mükemmel bir fikirdi. Ruslar Afganistan'a sıkışıp kaldı. Bunun için pişman olmamı mı bekliyorsunuz? Sovyet ordusu sınırı geçtiği gün Başkan Carter'a not yazdım. Artık Sovyetlere kendi Vietnam'ını hazırlama imkanına kavuştuk. Sonuçta Sovyetlerin çöküşüne yol açan sorunu başlarına yıktık. Soru: radikal İslamcıları desteklediğiniz, eğitip silah verdiğiniz için hiç mi pişmanlık duymuyorsunuz? Brzezinski: dünya tarihi için hangisi daha önemlidir? Taliban El-Kaide mi yoksa Sovyetlerin çökmesi mi? Kışkırtılmış birkaç Müslüman mı, Orta Avrupa'nın özgürleşmesi mi? Röportaj bu, gerçekler bu. Afganistan'da kurulan El-Kaide-CIA ilişkisini artık biliyorsunuz. El-Kaide'den kopan IŞİD'in CIA ile ilişkisi olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yapmayınız. IŞİD, Ürdünlü Ebu Musab El-Zerkafi tarafından kuruldu. CIA'ya yardım için Afganistan'a ve ardından ABD'nin Afganistan'ı işgaliyle Irak'a gitti. Irak'ın işgaliyle ABD'den koptu. Ama nedense asıl kavgası ülkedeki Şii örgütlere karşı oldu. Haziran 2006'da ABD güçlerince düzenlenen bir operasyonda öldürüldü. Yerine Ebu Hamza el-Muhacir geçti. Nisan 2010'da yardımcısı Ebu Ömer el-Bağdadi ile birlikte ABD'liler tarafından öldürüldü. Sonra örgütün başına bir akademisyen geçti. Ebu Bekir el-Bağdadi. Amerika tarafından tutuklanmadan önce İslam araştırmaları öğretim görevlisiydi. serbest bırakılmasından 3 yıl sonra Sünni ordusu milisi kurdu ve Irak El-Kaide'ye katıldı. Sonrası malum. Mesele sadece ellerindeki silah değildi. IŞİD'in araba sırrı. Ajanslar şu haberi geçti. ABD merkezli Ron Paul Barış ve Refah Enstitüsü IŞİD'in kullandığı çok sayıdaki Toyota marka araçla ilgili gizemi ortadan kaldırdı. Enstitüden yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanlığı ve İngiltere hükümeti Toyota marka araçları 2013-2014 yılında Beşar Esad yönetimine karşı savaşan Özgür Suriye ordusuna gönderdi. ABD'nin enstitü, think tank vesaire kuruluşlarından yapılan açıklamaları hep ihtiyatla karşılarım. Ronald Ernest, Ron Paul, doğumu 1935, cumhuriyetçi bir politikacı. ABD başkanlığına aday adayı olması nedeniyle belki adını duymuşsunuzdur. 2012 yılında başkanlığa yine aday olup olmayacağı iddiaları ile ilgili soruya eşi Caroline Wells Paul 2010 yılı başında şöyle yanıt verdi. Ona şimdi sorarsanız muhtemelen hayır diyecektir. Ama olaylar Türkiye'de çok hızlı gelişiyor ve olası bir krizde onun bilgisi ve tecrübesine ihtiyaç duyulacağı zaman bu işi yapar. Allah Allah! ABD başkanlık seçimleriyle Türkiye'de hızla gelişen olayların ne ilgisi olabilir? Bayan Caroline bu açıklamayı 2010 yılı başında yaptığına göre 2009'da Türkiye'de neler oldu? Çözüm süreci başladı. Oslo'da MİT ile PKK yan yana geldi. Öcalan'ın emriyle 34 PKK'lı Habur'dan giriş yapıp teslim oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Bağdat'a giderken uçakta gazetecilere Kuzey Irak'tan bahsederken Kürdistan dedi. Ve 2010 yılı başında Başbakan Erdoğan çözüm sürecini anlatmak ve destek toplamak için 62 sanatçı ile bir araya gelip açılıma omuz verin dedi. Türkiye'de hızla gelişen ve ABD başkan adaylığını etkileyecek olaylar bunlardı. Fakat Bayan Caroline'ın olası bir kriz vurgusu yapması ilginçti. Sanki bu günleri görmüştü. Cumhuriyetçilerin Şahin kanadından Ron Paul 2012'de başkan adayı oldu. Cumhuriyetçilerden yeterli oyu alamayınca çekildi. Peki tekrar dönelim. Ron Paul Barış ve Refah Enstitüsü tarafından açıklanan Toyota meselesine. Adı Abdullah Ağar, doğumu 1967, subaydı. Yıllarca Güneydoğu ve Irak'ta görev yaptı, yaralandı. 2010 yılında devlete ve özel sektöre güvenlik konularında danışmanlık yapmak üzere Irak'a gitti. 4 yıl kaldığı bu ülkeyi yakından tanıdı. Nisan 2015'te çıkardığı IŞİD ve Irak kitabında Toyota meselesini yazıyor. Malum IŞİD'in kullandığı arabaların kahir ekseriyeti Toyota. Hatta size modelini de vereyim. Hemen hepsi 4 çeker, çift ve tek kabin Toyota Hilux pickup. Nereden geldi bu Hilux'lar? Gökten zembille inmediler ya. Hadi Amerika'nın zeplinleri hala Irak semalarında dursa söz yakışır belki ama onlar da yok. Kerkük'ten Erbil'e giderken Erbil'e yaklaştığınızda dağ taşın sıfır arabalarla dolu olduğunu görürsünüz. Bu arabaların büyük çoğunluğu Toyota'dır. Burası Irak'ın en büyük araç satış şirketlerinden birine aittir. Şirketin sahibi Kürt, şirketin adı da Serdar Grup'tur. Bildiğim kadarıyla bu şirkete Neçirvan Barzani de ortaktır. Sahadan gelen bilgilere göre petrol karşılığında 15-20 bin araba satmışlar. Tabii bu araçların doğrudan doğruya ve veya hepsinin IŞİD'e satıldığını söylemek doğru olmaz. Ama IŞİD'in araçları ortada. Bu araçları Irak'ta kimin sattığı da. Sonuçta arada birileri olsun olmasın, bu araçların bir şekilde IŞİD'e gittiğini Irak'ta çocuklar bilebilir. Devam edelim bakalım Toyota bizi nereye götürecek? Gordiyon düğümü. Genellikle çözümü zor bir sorunun kaba kuvvetle, kılıçla, silahla halledilmesi anlamında kullanılır. Bugün Orta Doğu'da yaşanan budur. Suruç ve Ankara patlamalarının sebebi budur. Gözler IŞİD'e çevrilmiştir. Ama pek kimse IŞİD ittifakları konusunda bilgi sahibi değildir. AKP ve itibarıyla Erdoğan IŞİD-PKK ittifakını dile getirmeye başladı. O halde hiç laf söyletmedikleri kardeşleri Barzani ile IŞİD ilişkisi konusunda da bizleri aydınlatmaları gerekiyor. Örneğin Irak yönetiminin elindeki 18 Eylül 2001 tarihli bir belgede IŞİD'i Barzani ve Mossad'ın birlikte kurdurdukları bilgisi var. Radikal Vehhabi Selefi kardeşliğin ortak düşmanı Şii hegemonyasıydı. Toyota, petrol ticareti kardeşliği. Bu iddiayı yalanlayan Barzani çevresi kimi suçladı dersiniz? PKK'yı. Kuşkusuz bunlar çok konuşulup tartışılacak konular. Fakat bilinen şu, IŞİD Kürt bölgelerine saldırmasaydı PKK dünya kamuoyunda kabul görüp legalleşebilir miydi? Laik Kürt kadınlar IŞİD'le savaşıyor haberleri dünya medyasına haber olur muydu? IŞİD Kürt bölgelerine saldırmasaydı PKK askeri yardımlara kavuşabilir miydi? IŞİD Kürt bölgesine saldırmasaydı AKP Türk topraklarını peşmergeye açıp PKK'ya yardım eder miydi? Bu durumda PKK'yı silahlandıran, güçlendiren IŞİD olmuyor mu? Hep yazdım. IŞİD Kuzey Suriye'de Kürt koridoru için faaliyette. Bölgeyi Türkmenlerden, Şii Araplardan temizledi. Geri kalan Arapları da PKK'nın temizlediği Uluslararası Af Örgütü raporuna girdi. Demem şu ki hep IŞİD, IŞİD diyorsunuz. Sahnede sürekli birbirleriyle kavga eden Hacivat ile Karagöz'ü görüyorsunuz. Oysa ikisini oynatan aynı kuklacı. Kuklacının amacı şiddet aracılığıyla Gordiyon düğümünü çözüp İsrail gölgesinde Akdeniz'e kıyısı olan Kürdistan'ı kurmaktır. Sonuçta Toyota'yı kimin IŞİD'e verdiğini bilmem. Ama Toyota araçların Kürdistan sınırını Akdeniz'e ulaştırmak için kullanıldığını yazabilirim. Tıpkı Suruç ve Ankara'da patlayan IŞİD bombaları gibi. Kimin ne yaptığı hep bir sırdır. Size medyadan anlatılanlar ne kadar gerçektir? Abraham Lincoln şunu demiştir. Bazı insanları her zaman, bütün insanları da bazen kandırabilirsiniz. Ama bütün insanları her zaman kandıramazsınız. Nasıl kandırdıklarını göstermeliyim. Bombaların sırrı. Tarih 5 Şubat 1994, yer Saraybosna. Müslüman boşnak sivillerin gittiği Markale pazarına atılan havan topu sonucu 68 kişi öldü ve 144 kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı. Gözlerin çevrildiği Sırp ordusu iddiaları reddetti. Katliamın ardından NATO Sırp güçlerine yönelik ultimatum yayınladı ve Sırpların Saraybosna'dan ağır silahlarını çekmesi ya da bu silahları Birleşmiş Milletler kontrolüne bırakması gerektiğini ifade etti. Aksi takdirde hava saldırısına başlayacağı konusunda uyardı. Sırplar ultimatomun şartlarına uymak zorunda kaldı. Tarih 28 Ağustos 1995, yer Saraybosna. Markale pazarına atılan havan topu sonucu bu kez 37 kişi öldü, 90 kişi yaralandı. İki gün sonra NATO ilk kez harekata geçerek Sırp ordusunu bombalamaya başladı ve Ekim ayında Sırplar teslim oldu. İlk Markale katliamını Sırp ordusunun yaptığı konusunda bugün herkes hemfikir. İkinci Markale katliamı konusunda ise bugün kafalar karışık. NATO müdahalesi için bu provokasyonun düzenlendiği iddia ediliyor. Ortaya çıkarılan balistik raporlar bu iddiayı güçlendiriyor. Keza o dönem Yugoslavya kriziyle ilgilenen David Owen, Yasushi Akashi, Michael Rose, Lord Carrington gibi politikacılar saldırının Sırplar tarafından yapıldığından şüphe duyduklarını açıkladı. 1995 yılında Bosna Hersek'teki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanı Andrei Demurenko, Markale pazar yerine atılan havan topunun kesinlikle boşnak mevzilerinden ateşlendiğini ileri sürdü. 20 yıl önce Bosna'daki benzer katliamları Sırp ordusunun yaptığı sanılıyordu. Bugün SİHA'nın Afganistan'da yetiştirip Bosna'ya gönderdiği fanatik dinciler eliyle kimi provokasyonlar yaptığı ortaya çıkmaya başladı. Evet, Markale pazarı tartışması hala sürüyor. Tıpkı Suruç, tıpkı ardından gelen Ankara katliamı gibi. Yıl 1996. ABD, kuşkusuz SİHA eliyle, Bosna'da Ekip Train programı başlattı. Yani bugünlerde Suriye muhaliflerine verdiğimiz destek nedeniyle sıkça gündemimizde olan Aid Donat programı. Amerikan Savunma Bakanlığı bu programı hayata geçirmesi için kiralık ordu MPRI şirketiyle anlaştı. Şirket 1987 yılında 8 emekli ABD subayı tarafından kurulmuştu. MPRI'da 340 emekli ABD generali görev yapıyordu. Bu arada şunu eklemeliyim. Amerikan ordusunda görevli subaylar 2 ya da 3 yıl ücretsiz izin alıp bu tür kiralık ordularda görev alabiliyor. Ve ne hikmetse mutlaka terfi ettiriliyorlar. Neyse. MPRI Bosna programı için 400 milyon dolar aldı. Bu paranın 140 milyon dolarlık tutarı Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Brunei tarafından karşılandı. MPRI ilk iş olarak Bosna'ya gelmiş yabancı fanatik dincilerin Bosna ordusu altında toplanması için kolları sıvadı. İşe aldıklarından biri de Cezayirli mücahit Abdülsih Hamdi'ydi. Aslında Hamdi 1995 Eylül ayında Bosna'nın ortasındaki Donji Vakuf ve Yayçe şehirlerinde kaçmakta olan yüzlerce sivil Sırp'ın yok edilmesinden sonra bir daha silah kullanmaya tövbe etmişti. Fakat Bosinya'daki evine gelen MPRI şirketi mensuplarının eve bıraktıkları 5000 dolar ve aylık 1500 dolar maaş kararını değiştirdi. Arnavutluk Tiran yakınlarındaki Liabino adlı MPRI kampına katıldı. Abdülsih Hamdi'nin bundan sonra yaşadıkları bizi yakından ilgilendiriyor. Şöyle, yıl 2003. Abdülsih Hamdi ve iki silahlı arkadaşı Haris K. ile Fikret B. MPRI kamplarını ve yaşadıklarını Alman araştırmacı Franz Josef Husch'a anlattı. 1997 Mart'ında 15 Bosnalı mücahitle Türkiye'ye gelmişlerdi. Bunlardan 7'si Bolu'da geceli gündüzlü İngilizce eğitimine tabi tutulmuştu. Siirt'te ise hava hizmetleri subayı olarak eğitilmişlerdi. Sıkı durun. Eğitimin gerçekçi olabilmesi için Türk ordusuyla Kuzey Irak'taki çarpışmalara götürülmüşlerdi. Sadece bunlar mı? Arap ve Afgan savaşçılarından oluşan 300 kişilik bir başka grup İstanbul üzerinden Kuzey Kıbrıs'a gidip eğitim almıştı. Tüm bunlar MIT'in koordinatörlüğünde yapılıyordu. Eğit donat programıyla yetiştirilen dinci fanatikler sadece Bosna'da değil, Kosova'da, Makedonya'da da kullanıldı. 172 terörist eylem gerçekleştirdikleri iddia ediliyor. Bugün yargılanmaları ancak ABD yönetimi izin verirse mümkün olan MPRI gibi kiralık ordu mensupları dünyanın dört bir yanında ne tür gizli işler çeviriyor? Örneğin Suruç ve Ankara katliamlarıyla ne derece bağlantıları var? Yıllardır fanatik dincilerin eğit donat programlarına destek veren MIT'in IŞİD'in Ankara saldırısı konusunda nasıl istihbaratı olmaz? Soru çok, hepsi bir noktaya gelip dayanıyor. IŞİD'in arkasında kim var ve amacı ne? IŞİD PKK ve itibarıyla HDP'ye savaş açtı. Saldırısının amacı budur diyebilir miyiz? Olabilir ama bir de şöyle düşünelim. Ankara saldırısı dünya medyasında geniş yer buldu. IŞİD'in ne derece fanatik örgüt olduğu tekrar tekrar yazıldı söylendi. Şimdi bu durum Kuzey Suriye'de Akdeniz'e ulaşmak isteyen Kürt koridorunun önündeki tek engel olan IŞİD'e büyük bir saldırının sebebi olabilir mi? Baksanıza Markale pazarı saldırısı hakkında yıllar sonra ne bilgiler çıkıyor. Olan dünya güzeli ülke Yugoslavya'ya oldu. Derim ki çok boyutlu bakın. IŞİD'in Kürdistan'ı Akdeniz'e ulaştırma meselesini iyi takip edin. Deniz önemli. Size birini tanıtayım. Adı Alfred Thayer Mahan, Orta Doğu kavramını 1902'de ilk kullanan kişidir. 19. yüzyılın en önemli Amerikan stratejisti olarak bilinir. Bizim kimi subayların terfi alabilmek için gitmeye can attığı ABD Askeri Akademisi West Point'in çocuğu olarak bilinir. Çünkü babası bu akademide profesörken 1840 yılında burada doğdu. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen denizci oldu. Deniz Harp Okulu'nu ikincilikle bitirdi. Deniz Harp Akademisi'nde başladığı denizcilik tarihi üzerine çalışmasını öldüğü 1914 yılına kadar sürdürdü. Columbia, Yale, Oxford, Harvard gibi üniversitelerden fahri ünvanlar aldı. Yazdığı kitaplar sadece ABD'yi değil, Hollanda, İngiltere, İspanya ve Fransa gibi ülkeleri derinden etkiledi. Savaş kazanmaları da neden oldu. Bugün deniz gücüyle ilgili herkesin ilk başvuru kaynağı Amiral Mahan'ın yazdığı kitaplardır. Çünkü Mahan kara hakimiyet teorisini yıktı. Dünya hakimiyetinin esas kaynağının denizlerde sağlanan egemenlik olduğunu ileri sürdü. Küresel mücadelenin sonucunu belirleyen değişmez deniz gücüdür dedi. Yakın dostu olan ABD Başkanı Theodore Roosevelt'e şu uyarıyı yaptı. Tarihi dikkatli okuyunuz. Denizlerde gerekli denetimin sağlanmasıyla ulusal ticaret, ulusal refah ve ulusal büyüme arasındaki açık ilişkiyi değerlendiriniz ve üzerinize düşen rolü uygulamaktan çekinmeyiniz. Ve Roosevelt ile birlikte ABD 20. yüzyıl başında dünya denizlerine açıldı. ABD Dışişleri ve Savaş Bakanlıkları yapan Henry L. Stimson 1933'te şöyle diyecekti. Okyanuslar tanrısı Neptün'dür, onun peygamberi Alfred Mahan'dır ve yeryüzündeki gerçek ve tek kilise Amerikan donanmasıdır. Yani denizci bir devlet olan ve denizin gücünü bilen ABD'nin amacı Kürdistan'ı Akdeniz'e ulaştırmaktır. Kuzey Suriye'deki PKK'ya dokundurmamasının sebebi budur. Kuzey Suriye'deki IŞİD'e dokundurmasının sebebi budur. Bu politikasını da etnik kimlikler üzerinden yapıyor. Mezhep yalanı. El-Kaide'den IŞİD'e kadar bu dinci akımlar siyasal İslam adına gelenekten gelen dindar halkın bütün değerlerine acımasızca savaş açan birimler haline getirildiler. Emperyalistler İslam'ı dünyaya terör dini olarak gösteriyor. Amacı müdahalelerine kılıf bulmak, amaçları petrolden doğal gaza Orta Doğu enerji kaynaklarını ele geçirmek. Oyun belli, Orta Doğu satranç tahtasıdır. Tek hamleye bakarak oyunu okuyamazsınız. Birçok hamleyi görmek zorundasınız. Tahtayı tümüyle görebilmek ve tüm taşların tehdit alanlarını algılamak gerekir. Oyun binbir olasılıklar üzerine kuruludur çünkü. En önemlisi satrançta oyununuzu belirleyen rakip tarafın hamleleridir. Bildiğinize eminim, tahta üzerindeki şah ABD ve vezir İsrail'dir. Tüm oyun şahı ABD'yi korumak üzerinedir. En etkili eleman vezir, İsrail'dir. İkinci etkili eleman kaledir. Fil ve at ise üçüncü etkili elemandır. Fil oyun başında değil, sonunda etkilidir. Yani Esad'dır. At ise oyun başında etkilidir, oyun sonunda etkisizdir. Yani Erdoğan'dır. IŞİD piyon bile değildir, çerezdir. İstense bir kaşık suda boğulur. Nasıl bu kadar kolay elini kolunu sallaya sallaya dünyanın en önemli petrol bölgelerini ele geçiriverdi? Irak ordusu bir tek mermi atmadan petrol kenti Musul'u IŞİD'e neden bırakıverdi? IŞİD'in arkasında hangi güç, hangi devlet var? Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı İskender Vetut, IŞİD'den ele geçirilen bazı silahların İsrail yapımı olduğunu tespit ettik. Asıl hedefi Arap ülkelerini kaosa sürüklemektir dedi. Hiç şaşırtıcı değil, plan belli. Irak üçe bölünmek isteniyor. Sünni Kürtler, Şii Araplar ve Sünni Araplar. Keza Suriye de bölünecek, sıra Türkiye'ye gelecek. Bu oyunlara gelmemek lazım. Ama, lakin, istediğimiz kadar bunları söyleyelim, istediğimiz kadar bunları yazalım. CHP sözcüsü Haluk Koç basın toplantısında diyor ki, Kerbela'dan beri hesabı görülmemiş mezhep çatışmasının, mezhep farklılaşmasının burada en ciddi, en kutuplu olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu cümle sorunludur. Şöyle. 38. ayrımın sonu. Sayfa 355.